Kitabın adı Mezopotamya'da Cinayet. Yazarı Agatha Christie. Üçüncü ayrım. Üçüncü bölüm. Dedikodular. Ertesi hafta Tel Yarım'a gitmem konusunda anlaştık. O sırada Bayan Kelsey, Oliyah'taki evine yerleşmeye çalışıyordu. Yeni işime hemen başlamayarak onun yükünü biraz olsun hafifletme olanağı bulduğum için mutlu oldum. Bu dönemde iki kez Lindner'ın kazısından söz edildiğine tanık oldum. Benim Bayan Lindner'ın yanında çalışmaya başlayacağımı öğrenen Bayan Kelsey'in dostlarından genç bir subay şaşkınlıkla ''Güzel Louise'' diye bağırdı. Demek onun son numarası bu. Ardından da bana dönerek ''Bu ona bizim taktığımız bir ad hemşire. Bayan Lindner'dan genellikle Güzel Louise diye bahsederiz.'' diye açıkladı. ''Bayan Lindner o kadar güzel mi?'' diye sordum. ''Bu onun kendi değerlendirmesi. Öyle olduğunu düşünüyor.'' Bayan Kelsey atıldı. ''Bu kadar hain olmamalısın John. Böyle düşünenin yalnızca Bayan Lindner olmadığını sen de çok iyi biliyorsun. Hayranlarının sayısı bir hayli fazla. Haklı olabilirsin. Kadının dişleri biraz uzun ama genel anlamda karşı konulmaz bir çekiciliği olduğu da tartışılmaz bir gerçek.'' Bayan Kelsey güldü. ''Sen de ona hayrandın. Etrafında dönüp duruyordun.'' Genç subay kıpkırmızı kesildi ve utanarak da olsa onayladı. ''Evet, çok farklı bir havası olduğu kesin. Doktor Lindner da karısına neredeyse tapıyor. Bu yüzden ekibindeler de aynı şekilde davranmak zorunda hissediyorlar kendilerini. Onlardan beklenen bu. Kazı ekibinde toplam kaç kişi var?'' Genç subay coşkuyla ''Her türden, her milletten insan olduğunu söyleyebilirim hemşire.'' dedi. ''Bir İngiliz mimar, Tunus'tan bir Fransız peder, adam çıkarılan tabletlerdeki yazıları okuyor. Hani şu çivi yazıları filan bilirsin işte. Sonra Miss Johnson. O da İngiliz. Kazılardan çıkan kapları filan temizliyor. Sonra fotoğrafları çeken tıknaz bir Amerikalı. Ve Mercadolar. Onların hangi milletten olduklarını Tanrı bilir. İtalyan ya da İspanyol asıllı olmalılar. Bayan Mercado çok genç. Yılanı andıran bir görünümü var. Ah Tanrım. Kim bilir Güzel Louise'den ne kadar nefret ediyordur. Ayrıca grupta birkaç genç tip de var. Hepsi bu kadar. Bazıları biraz tuhaf ama genelde dost canlısı ve iyi insanlardan oluşan bir ekip. Öyle değil mi Penniman?'' Genç subay elindeki okuma gözlüğünü düşünceli düşünceli çeviren, kendinden daha yaşlı bir adama doğru döndü. Adam irkildi ve başını kaldırdı. ''Evet, evet, gerçekten iyi insanlar.'' dedi. ''Tabii Mercado biraz tuhaf bir tip.'' Bayan Kelsey yeniden söze karıştı. ''Adamın sakalı çok tuhaf ve de cansız bir sakal.'' Penniman genç kadını duymamış gibi sürdürdü sözlerini. ''Gençler iyi ve dürüst çocuklar. Amerikalı bir hayli suskun. İngiliz ise biraz fazla konuşuyor. Ne tuhaf değil mi? Aslında bunun tam tersi olması beklenirdi. Lindner'ın kendisi de hoş bir adam. Son derece alçak gönüllü ve iddiasız. Evet, aslında hepsi aklı başında hoş insanlar. Ama her nedense onları son gördüğümde bana bir tuhaflık varmış gibi geldi. Tabii bu benim kuruntum da olabilir. Tam olarak neden böyle düşündüğümü de bilmiyorum. Ama hiçbiri normal görünmüyordu. Sanki gergin bir atmosfer vardı. Nasıl anlatayım bilmem ki. Sanki birbirlerine karşı gereğinden fazla nazik davranıyorlardı. Bazen, dedim. Uzun zaman bir arada olan kişiler birbirlerinin sinirine dokunmaya başlarlar. Düşüncelerimi açıklamaktan pek hoşlanmadığımız için biraz kızarmıştım. Hastanedeki deneyimlerim de bana bunu gösterdi. Binbaşı Kelsey, bu doğru, dedi. Ama henüz sezonun başındayız. Daha birbirlerinin sinirine dokunacak kadar zaman geçmedi. Penniman da söze karıştı. Bu arkeoloji ekibi buradaki yaşamın minyatür bir modeli gibi. Doğal olarak onların arasında da gruplaşmalar, kıskançlıklar ve rekabet oluyor. Binbaşı Kelsey, bu yıl bir hayli yeni gelen de var sanırım, diyerek başını salladı. Bir düşünelim, diyen genç subay parmaklarıyla saymaya başladı. Genç Coleman yeni. Reader da öyle. Emmott ekibe geçen yıl katılmıştı. Mercadolar da öyle. Peter Leving de yenilerden. Hastalandığı için bu yıl gelemeyen Doktor Bird'ün yerine gelmiş. Tabii eskilerden Kerry var. O kazılar başladığından beri yani yaklaşık 5 yıldır geliyor. Miss Johnson da aynı şekilde. Minbaşı Kelsey, ben her zaman Tel Yarımaht'takilerin aralarında çok iyi anlaştıklarını düşünmüşümdür dedi. Aynen mutlu bir aile gibi. Hoş insanoğlunun doğası düşünülünce bu insana tuhaf geliyor ama sanırım hemşire liderin de bu konuda bana hak verecektir. Şey, haksız olduğunuzu söyleyemem, dedim. Hastanedeki kavgaları düşünüyorum da, üstelik çoğu bir fincan çayın dağıtımı gibi basit tartışmaların sonucuydu. Binbaşı Penniman gülümsedi. Evet, küçük topluluklarda insanlar her nedense dar görüşlü davranma eğilimine giriyorlar. Her neyse, sezgilerim bana bu işin içinde bundan biraz daha ötesinin olduğunu söylüyor. Lindner gerçekten sevecen, alçak gönüllü bir adam. Ortama göre davranmayı da çok iyi biliyor. Ekibindekilerin mutlu olmalarını ve birbirleriyle iyi geçinmelerini her zaman sağlamıştır. O insanları yönetmeyi iyi biliyor. Ama yine de geçen gün oradayken ortamdaki gerginlik dikkatimi çekti. Bayan Kelsey güldü. Ve bu sana tuhaf geldi, öyle mi? Nedenini bulamadın. Oysa sorun apaçık ortada. Ne demek istiyorsun? Bayan Lindner tabii. Bay Kelsey söze karıştı. Hadi Mary, yapma bunu, dedi. Louise Lindner iyi bir kadındır, asla kavgacı biri değil. Onun kavgacı olduğunu söylemedim ama kavga çıkmasına neden oluyor. Nasıl yani, neden? Neden mi? Çünkü canı sıkılıyor. O arkeolog değil, yalnızca bir arkeolog karısı. Burada heyecan duyabileceği hiçbir şey yok. Dolayısıyla kendi oyununu kendi kuruyor. Diğer insanları birbirine düşürerek eğlenmeye çalışıyor. Mary, bu konuda en ufak bir bilgin yok. Seninki yalnızca varsayım. Doğru, bu yalnızca bir tahmin. Ama çok geçmeden haklı olduğumu anlayacaksın. Güzel Louise boşu boşuna Mona Lisa tavırları takınmıyor. Belki kötü bir niyeti yok ama neler olabileceğini görmek istiyor. Louise kocasına çok bağlı. Buna eminim. Zaten benim kastettiğim de öyle sıradan entrikalar değil. Ama kadının bir alumius, dipnot, baş döndürücü, vamp, şuh olduğu da kesin. Binbaşı Kelsey hafifçe gülümsedi. Şu kadınlar da birbirlerini ne kadar severler. Evet, çekememezlik, çekememezlik, çekememezlik. Siz erkekler hep bunu söylersiniz. Ama biz kadınlar hemcinslerimiz konusundaki yargılarımızda hiç yanılmayız. Penniman düşünceliydi. Dalgın dalgın mırıldandı. Her neyse, Bayan Kelsey'in acımasız öngörüleri doğru olsa bile bunun oradaki o tuhaf gergin havayı açıklamak için yeterli olduğunu sanmıyorum. Oradaki fırtınadan önceki sessizlik gibi bir şey. Üstelik de bana fırtına her an kopabilirmiş gibi geldi. Bayan Kelsey güldü. Hemşire liderini korkutmayın. 3 gün sonra oraya gidecek. Böyle söylerseniz bu işten vazgeçebilir. Gülümsedim. Yoo, korktuğum filan yok. Yine de söylenenler uzunca bir süre kafama takıldı. Ayrıca Doktor Lindner'ın güvende sözcüğünü kullanırkenki tuhaf havası da hala aklımdaydı. Acaba ekipteki gergin havanın sebebi karısının bilinmeyen ve dile getirilmeyen gizli korkusu olabilir miydi? Yoksa ekipteki gerginlik ve belki bunun nedeninin bilinmemesi miydi kadının sinirlerinin bozulmasına neden olan? Bayan Kelsey'in kullandığı alumius sözcüğünü sözlükte aradım ama tam olarak ne demek istemiş olabileceğini anlamadım. Neyse dedim kendi kendime, bekleyelim, görelim. 4. Bölüm Hasanihe Varış. 3 gün sonra Bağdat'tan ayrıldım. Bayan Kelsey ve bebekten ayrıldığım için üzgündüm. Bebek gerçekten de çok tatlı ve şirindi. Muhteşem bir gelişim gösteriyor, her geçen hafta biraz daha kilo alıyordu. Binbaşı Kelsey beni istasyona götürüp yolcu etti. Ertesi sabah Kerkük'te olacaktım ve beni orada karşılayacaklardı. O gece rahat uyuyamadım. Zaten trende pek rahat uyuyamam. Bütün gece karmaşık düşlerle boğuştum durdum. Ama ertesi sabah pencereden dışarı baktığımda çok güzel bir sabaha uyandığımı gördüm. Dışarıdaki güzel havayı izlerken yanlarına gideceğim kimseleri merak etmeye başlamıştım. İstasyonda, peronda durmuş etrafıma bakınırken genç bir adamın bana doğru geldiğini gördüm. Yüz yuvarlak, pespembe bir yüzü vardı. O zamana kadar hiç Pelham Greenville Woodhouse, dipnot, Sir Pelham Greenville Woodhouse, 15 Ekim 1881, 14 Şubat 1975 yılları arasında yaşamıştır. Ünlü İngiliz hikaye, roman, tiyatro eseri ve senaryo yazarıdır. Eserlerinde ağırlıklı olarak 2 Dünya Savaşı arasındaki İngiliz üst sınıfının yaşamını mizahi bir dille ele almıştır. Kitaplarında anlatılan genç adamlara bu denli benzeyen birini görmemiştim. ''Merhaba, merhaba, merhaba'' dedi. ''Hemşire Lindner'ın sizsiniz değil mi?'' ''Öyle olmalı. Hemen anladım. Adım Coleman. Beni Doktor Lindner yolladı. Nasılsınız? Zor bir yolculuk geçirdiniz değil mi? Bu trenleri bilmez miyim? Bu arada kahvaltı ettiniz mi? Tüm eşyalarınız bu kadar mı? Ne kadar alçak gönüllüsünüz. Bayan Louis Lindner geldiğinde 4 bavulu ve 1 sandığı vardı. Tabii şapka kutuları ve yastıkları falan hariç. Çok mu konuşuyorum? Haydi gelin bizim 4 çekere binelim. 4 çeker dediği bizi dışarıda bekleyen, kamyonete benzeyen bir araçtı. Bu yarı pick-up, yarı kamyon, yarı otomobil denilebilecek tipte bir araçtı. Bay Coleman arabaya binmeme yardım etti. Bu arada şoförün yanında oturursam daha az sarsılacağımı söylemeyi de unutmadı. Sarsılmak. Bu tuhaf araba benzeri yığının nasıl olup da yolda paramparça olmadığını hala şaşırıyorum. Yol diye araba izleri ve çukurlarla dolu bir arazide yol aldık. Ah düşlerimin Orta Doğusu. İngiltere'deki yolları düşününce vatan özlemi duymadan edemedim. Tam bir çukura girip arabanın tavanına başımızı çarpmamak için çabaladığımız sırada Coleman hala bağıra bağıra konuşmayı sürdürüyordu. Yol o kadar da kötü sayılmaz değil mi? Üstelik de bunu inanarak büyük bir ciddiyetle söylüyordu. Üstelik bu karaciğer için yararlı da, sanırım bunu biliyorsunuzdur hemşire. Kafatasın yarılmışsa karaciğerin güçlü olmuş ne olur ki? Dedim alaycı bir tonla. Burayı bir de yağmurdan sonra görmelisiniz diye ekledi beni duymazdan gelerek. Frenler olağanüstü, araba sürekli devrilecekmiş gibi savruluyor. Bu kez yanıt vermedim. Sonra nehri geçmemiz gerekti. Hem de insanoğlunun düşüneceği en çılgın arabalı vapurla. Aslında o salla nehri aşmamız gerçek anlamda bir mucizeydi. Ama herkes bunu doğal karşılıyordu. Hasanihe varmamız 4 saat sürdü. Hasanihe'nin bir hayli büyük bir yer olması beni oldukça şaşırtmıştı. Nehrin karşı kıyısından bakınca sayısız minareleri ve beyaz boyalı evleriyle çok ilginç görünüyordu. Ancak köprüyü geçip şehrin içine girdiğimde bu düşüncem tamamen değişti. Hayal kırıklığına uğramıştım. Her taraf harabe yapılar, çamur ve pislikle doluydu. Havaya mide bulandırıcı kokular hakimdi. Bay Coleman beni doğruca öğle yemeğine beklediğini söylediği Dr. Reilly'nin evine götürdü. Dr. Reilly her zamanki gibi yine çok candan ve nazikti. Evi güzel ve tertemizdi. Her şey yerli yerindeydi. Banyo yapıp çalışma kıyafetimi giydikten sonra yolculuğun tüm yorgunluğunu attım ve dinç bir şekilde aşağıya indim. Yemek hazırdı. Yemek odasına geçtik. Doktor yemeğe geç kalmayı alışkanlık haline getiren kızı için özür diledikten sonra masaya geçtik. Tam salçalı yumurtalarımızı bitirmek üzereydik ki doktorun kızı Sheila Reilly içeri girdi. Doktor hemen bizi tanıştırdı. Hemşire Lederin dedi. İşte bu da kızım Sheila. Sheila benim ve Bay Coleman'ın elini sıktı. Yolculuğumun iyi geçip geçmediğini sordu. Sonra şapkasını bir kenara fırlattı ve Bay Coleman'ı soğuk bakışlarla süzerek masadaki yerini aldı. Evet Bill dedi. Anlat, ne var ne yok? Coleman genç kıza kulüpte karşılaştığı dostlarından söz ederken ben de fark ettirmeden Sheila Reilly'yi inceledim. Ona hemen ısındığımı söyleyemem. Güzeldi ama huysuz ve soğuk bir görünümü vardı. Siyah saçlı ve mavi gözlüydü. Solgun yüzündeki dolgun dudaklarını koyu bir renk rujla boyayarak daha da belirginleştirmişti. Belki de beni asıl sinirlendiren soğuk hatta alaycı konuşma tarzıydı. Bir defasında aynen ona benzeyen bir yardımcım olmuştu. Çok çalışkan bir kızdı ama davranışlarının beni kızdırdığını itiraf etmeliyim. Sanırım Bay Coleman Sheila'ya aşıktı. Kekelemeye başlamıştı. Eskisinden daha da fazla tabii bu nasıl olabiliyorsa aptalca konuşuyordu. Bu haliyle bence kuyruğunu sallayarak hoşa gitmek isteyen iri bir köpeğe benziyordu. Yemekten sonra Doktor Reilly hastaneye gitmek için yanımızdan ayrıldı. Bay Coleman'ın ise dışarıda yapacak bazı işleri vardı. Sheila Reilly ise bana çıkıp biraz çevreyi dolaşmak mı yoksa evde kalmak mı istediğimi sordu. Bay Coleman'ın beni almaya ancak bir saat sonra gelebileceğini de belirtti. ''Burada görmeye değer yerler var mı?'' diye sordum. ''Birçok ilgi çekici yer var ama beğenir misiniz bilmiyorum. Çünkü çok pis ve berbat durumdalar.'' Onun bu konuşma şekli beni kızdırmıştı. Görülmeye değer yerleri ziyaretten asla bu gibi nedenlerle vazgeçmezdim. Sonunda beni alıp üye oldukları kulübe götürdü. Nehre bakan kulüp binası gerçekten hoştu. Üstelik burada İngiliz gazeteleri ve dergilerine de bir göz atma fırsatım oldu. Eve döndüğümüzde Bay Coleman henüz gelmemişti. Oturup Sheila ile biraz konuştuk ama kızla sohbet etmenin hiç de kolay olmadığını da belirtmeliyim. Bana Bayan Louis Lindner ile tanışıp tanışmadığımı sordu. Hayır dedim. Yalnızca kocasıyla Doktor Lindner ile tanıştım. Bunun üzerine dalgın dalgın, ''Aa öyle mi?'' diye mırıldandı. Acaba karısıyla tanışınca onun hakkında ne düşüneceksiniz? Bir yorum yapmadım. Doktor Lindner'ı çok severim. Zaten herkes onu çok sever, diye ekledi. Bu da tabii onun karısından hiç hoşlanmadığı anlamına geliyor diye düşündüm. Suskunluğumu sürdürdüm. Sonra birden, Louise'in nesi var? Doktor Lindner size bir şey söyledi mi? Diye sordu. Daha tanışmadan hastam hakkında yorum yapmak niyetinde değildim. Kısaca, anladığım kadarıyla Bayan Lindner biraz yorgun dedim. Bakıma ihtiyacı var. Güldü. Tuhaf bir gülüştü bu. Hain ve sinsi. Aman tanrım, Louise'e 9 kişi bakıyor, bu ona yetmiyor mu? Sanırım hepsinin yapacak işleri var, dedim. İşleri mi? Tabii ki işleri var. Ama Louise her şeyden önemli. O da bunun farkında. Evet diye düşündüm. Senin Louise Lindner'dan hiç hoşlanmadığın da apaçık ortada. Yine de diye ekledi Sheila. Onun neden profesyonel bir hemşire istediğini anlayamıyorum. Amatör bir yardımcının Louise'in çok daha işine geleceği kanısındaydım. Ağzına dereceyi koyup nabzını sayacak ve hiçbir şey olmadığını açıklayacak birinin yanı başına gelmesi fikrinden hiç hoşlanmaması gerekirdi. Meraklanmıştım. Yani sizce Bayan Lindner'ın hiçbir şeyi yok mu? Tabii ki yok. O kadın öküz kadar sağlam. Sürekli aynı sözleri duyuyorum. Sevgili Louise uyuyamadı. Gözlerinin altında mor halkalar var. Evet, mor kalemle yapılmış halkalar. Herkesin dikkatini çekmek, herkesin kendisiyle ilgilenmesini sağlamak için yapıyor bunları. Tabii bu doğru olabilirdi. Bir hemşire olarak ev halkının ilgisini çekmek için sürekli hasta olduklarını iddia eden hipokondrik, dipnot, hastalık hastası, hastalar tanımıştım. Hangi hemşire böylelerini tanımamıştır ki? Üstelik bu tiplere bir doktor ya da hemşire hiçbir şeyiniz yok, tamamen sağlıklısınız dediğinde buna inanmadıkları gibi tanımlanamaz bir öfkeye kapılırlardı. Ve hastalıkları değilse de öfkeleri gerçek olurdu. Bayan Lindner de bu tipte bir kadın olabilirdi. Bu durumda ilk oyuna gelenin aldananın kocası olması da doğaldı. Deneyimlerim bana kocaların hastalık söz konusu olduğunda çok hassas olduklarını, her şeye inandıklarını öğretti. Yine de duyduklarımdan hareketle bir sonuca varmak istemiyordum. Çünkü bu durum örneğin güvende sözcüğüyle uyumlu değildi. Bu sözcüğün böylesine aklıma takılıp kalmış olması gerçekten ilginçti. Bu düşünceyle, Bayan Lindner sinirli bir tip mi? Diye sordum. Örneğin tenha bir yerde yaşıyor olmak onu korkutuyor mu? Korkulacak ne var ki? Tanrım, tam 10 kişiler. Ayrıca kazılardan çıkan tarihi eserler için tuttukları korumalar da var. Hayır, Louise ise sinirli bir tip değil. En azından aklına bir şey gelmiş gibi bir an susup düşündü. Sonra ağır ağır, bunu sormanız tuhaf, dedi. Neden? Geçenlerde erkek arkadaşım Teğmen Pilot Jervis'le atla dolaşmaya çıkmıştık. Sabah saatleriydi. Evdekilerin çoğu kazı yerine gitmişlerdi. Louise oturmuş mektup yazıyordu ve sanırım bizim geldiğimizi duymadı. Her zaman konukları kapıda karşılayan yerli uşak da görünürlerde yoktu. Doğruca evin önündeki verandaya çıktık. O anda Louise, Teğmen Jervis'in duvardaki gölgesini fark ederek dehşetle bağırmaya başladı. Gerçekten ödü patladı. Sonra da özür diledi tabii. Yabancı biri olduğunu sanmış. Aslında bu çok tuhaf. Yani yabancı biri olsa bile öyle bağırması için bir neden yoktu ki. Düşünceli bir tavırla başımı salladım. Sheila Reilly de bir süre sustuktan sonra birden bağırdı. Bu yıl onlara neler olduğunu hiç anlamıyorum. Hepsi bir tuhaf, hepsi diken üstünde. Miss Johnson sürekli somurtuyor. Ağzını bıçak açmıyor. David Emmett ancak zorunlu kaldığında konuşuyor. Mümkün olduğunca bir şey söylememeye çalışıyor. Bill Coleman ise hiç durmadan konuşuyor. Ama her nedense onun konuşması diğerlerinin durumunu daha belirgin duruma düşürüyor. Carrie her an bir şey olacakmış gibi tedirginlik içinde etrafta dolaşıyor. Sonra da hepsi ama hepsi birbirlerini gözetliyorlar. Sanki bilmiyorum ama bütün bunlar gerçekten tuhaf. Sheila Reilly ile Binbaşı Pennyman gibi birbirleriyle taban tabana zıt karakterde iki kişinin aynı izlenime edinmiş olmaları gerçekten tuhaf diye düşündüm. O anda Boy Coleman içeriye telaşla daldı. Daldı demek bile ifade etmiyordu onun halini. Dili dışarıda soluk soluğa kuyruğunu sallayan bir köpekten farksızdı. Merhabalar dedi coşkuyla. Yeryüzünde alışveriş konusunda benden iyisinin olmadığına bahse girerim. Hemşire liderine şehri gezdirdin mi Sheila? Evet de pek etkilendiğini söyleyemem. Coleman içtenlikle onu bundan dolayı kınayamam dedi. Sonuçta sıradan yıkık dökük bir yer işte. Sheila Tarihi yerler ya da eserler seni o kadar da ilgilendirmiyor değil mi Bill? Dedi. Bana hiç hoşlanmıyor musun gibi geliyor. Doğrusu ya neden arkeolog olduğunu anlayamıyorum. Beni bundan dolayı kınayamazsın. Hata Vasim'de. Kendisi çok kültürlü bir adam. Üniversitede profesör. Terliklerini giyip koltuğuna oturdu mu, elinde bir de kitap varsa dünyayı unutur. O tipte bir insan işte. Benden de hiç hoşlanmaz. Sheila sert bir sesle, yine de hiç istemediğim bir mesleğe yöneltilmeyi kabul etmiş olman, bence büyük aptallık, dedi. Beni buna zorlayan olmadı ki Sheila. Adamcağız bana düşündüğüm belirli bir meslek olup olmadığını sordu. Ben olmadığını söyleyince iş ona kaldı ve buraya gelmemi sağladı. İyi de gerçekten yapmak istediğim bir şey yok mu? Mutlaka olmalı. Var tabii. Çalışmayı tamamen askıya almak. Bol param olsun. Otomobil yarışlarına katılayım. İsteğim bu. Çok saçma, diyen Sheila'nın öfkesi sesinden anlaşılıyordu. Coleman neşeyle güldü. Bunun olamayacağını biliyorum tabii. Sabahtan akşama bir büroya tıkılıp kalmak zorunda kalmayayım da yapacağım işin ne olduğu o kadar da umurumda değil. Bu yüzden kabul ettim bu işi. Ayrıca dünyayı dolaşıp farklı yerler tanıyıp öğrenmek de hoş. Desene kazıda hiçbir işe yaramıyorsun. İşte bunda yanılıyorsun. Ben de diğerleri kadar kazının başında durup herkesle birlikte yallah diye bağırabilirim. Ayrıca resim yeteneğim de fena değildir. Okuldayken el yazılarını taklit etmekte bir numaraydım. Açıkçası birinci sınıf bir dolandırıcı olabilirdim. Hoş belki buna da sıra gelecek. Sen otobüs beklerken Rolls Royce'umla üzerine çamur sıçratırsam o zaman bir takım işler çevirmeye başlamış olduğumu anlarsın. Sheila onu soğuk bakışlarla süzdü. Bu kadar konuşacağını artık yola çıkmayı düşünsen daha iyi olmaz mı? Zamanı gelmedi mi? Ne dost canlısı kız değil mi hemşire? Hemşire Lideran'ın da bir an önce gitmek istediğinden eminim. Bill Coleman gülümsedi. Sen zaten her zaman her şeyi bilirsin. İşte bu doğru diye düşündüm. Bu kızın gerçekten de kendine güveni bir hayli fazla. Sonra sanırım artık yola çıksak iyi olacak Bay Coleman dedim. Haklısınız hemşire. Sheila Reilly'nin elini sıkıp teşekkür ettikten sonra dışarı çıktık. Coleman dışarıda alçak sesle, Sheila çok hoş bir kızdır dedi. Ama her nedense insanları sürekli tersler. Yerleşimden çıkıp yeşil tarlaların arasında uzanan dar bir yola saptık. Araba izleriyle dolu yol inişli çıkışlı çukurlarla doluydu. Yarım saat kadar sonra Bill Coleman nehrin kıyısındaki büyük bir tepeyi işaret ederek ''İşte Tel Yarima'' dedi. Uzaktan bakınca karıncaya benzeyen insanların bir tepeciğin etrafında dolaştıklarını gördüm. Sonra hep birlikte tepeden aşağı doğru koşmaya başladılar. ''Bay Coleman paydos saati'' dedi. ''İşi güneş batmadan bir saat önce tatil ederiz.'' Kazı ekibinin kaldığı ev nehrin biraz ilerisindeydi. Şoför bir köşeyi döndü, çok dar bir kemerden geçti. Ve işte gelmiştik. Bina, avlu etrafını çevreleyen yapılardan oluşuyordu. Kazı ekibinin günlük yaşamlarını sürdürdükleri kısım avlunun güneyindeki odalardı. Doğuda da birkaç oda aynı amaçla kullanılmaktaydı. Ekiptekilerin özel odaları binanın iki yönüne de yayılmıştı. Tüm odalar avluya açılıyor ve odaların pencerelerinden çoğu da avluya bakıyordu. Bunun tek istisnası pencerelerin dışarıya da açıldığı güney cephesiydi. Ancak bu pencerelere de demir parmaklıklar takılmıştı. Güneybatı köşesinden bir merdivenle terasa çıkılıyordu. Terasın etrafı korkuluklarla çevriliydi. Tüm terasları kaplayan parmaklıklar güneyde diğer üç taraftan biraz daha yüksekti. Bay Coleman beni avlunun doğu tarafına yürüterek güney kısmının ortasındaki büyük açık verandaya götürdü. Verandaya açılan yan kapılardan birini açtı ve büyük bir odaya girdik. İçeride bir masanın etrafında birkaç kişi oturmuş çay içiyorlardı. Coleman coşkuyla, ''İyi günler dostlar'' dedi. ''İşte karşınızda Sayri Gump.'' Dipnot, Charles Dickens'ın Martin Kuzlevet'in Yaşamı ve Serüvenleri adlı kitabındaki hemşire karakteri. Masanın başında oturan güzel bir kadın ayağa kalkarak bana doğru geldi, elimi sıktı. İşte bu Louise Leaner'la ilk karşılaşmamdı. Onu ilk kez o zaman gördüm. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 38. Devamı dördüncü ayrımda.